Ayrım 3.
Napoli'de deniz boyunca rıhtım gibi uzanan güneşe açık bahçeler vardır. Nimes'te fonten, kanalları duru suyla dolu, Montpellier'de bitki bahçesi. Bir akşam Ambrose'la Akademüs bahçelerinde olduğu gibi servilerle çevrili bir eski mezarın üzerine oturduğumuzu anımsıyorum. Ağzımızda gül yaprakları çiğneyerek ağır ağır konuşuyorduk. Bir gece Peru'dan ayın gümüşe çevirdiği uzak denizi gördük. Yanımızda kentin su haznesinin çağlayanları vardı. Durgun havuzun üstünde ak saçaklı kara kuğular yüzüyordu. Malta'da genel valinin bahçelerine kitap okumaya gittim. Chita Chechia'da küçücük bir limon koruluğu vardı. Il Boschetto diyorlardı adına. Buradan hoşlandık. Olmuş limonlardan ısırdık. İlk tadı dayanılmaz bir acılıktadır ama sonra serinlik verici bir hoş koku bırakır ağızda. Syracuse'de amansız taş ocaklarında da ısırdık bunlardan. La Haye Parkı'nda hiç de yabanıl olmayan geyikler dolaşır. Avranches bahçesinden Saint Michel Dağı görünür. Uzak kumlar akşamları tutuşmuş bir cisme benzerler. Küçücük kentler vardır. Küçücük kentlerin çok güzel bahçeleri vardır. İnsan kenti unutur, bahçeyi bir daha görmek ister ama geri dönemez artık. Musul'un bahçelerine getiriyorum gözlerimin önüne. Güllerle doluymuşlar, öyle işittim. Nasful bahçelerinin şarkısını Ömer söyledi. Şiraz bahçelerinin şarkısını Hafız. Nasful bahçelerini hiçbir zaman göremeyeceğiz. Ama ben Biskra'da Vardi bahçelerini bilirim. Çocuklar orada keçi giderler. Tunus'ta mezarlıktan başka bahçe yoktur. Cezayir'de Esai bahçesinde çeşit çeşit hurmalar, o güne dek hiç görmediğim meyveler yedim. Ya Blida, Nathanael, Blida'nın nelerini söylesem sana? Ah, sahil otları yumuşacıktır. Ya senin portakal çiçeklerin, ya senin gölgelerin, hele bahçelerindeki kokular ne hoştur. Blida, Blida, küçük gül, kış başında değerini bilememiştim. Kutsal kurunda baharın yenilemediği yapraklar vardı yalnız. Türüz otların da, sarmaşıkların da yakılacak filizler gibiydi. Dağlardan inmiş kar seni yaklaştırıyordu. Odamda ısınamıyordum. Senin yağmurlu bahçelerinde hiç ısınamıyordum. Fichte'nin bilim öğretisini okuyordum. Yeniden dindarlaştığımı seziyordum. Yumuşak başlıydım. Hüznüne boyun eğmeli insan diyordum. Bütün bunları bir erdem durumuna getirmeye çalışıyordum. Şimdi sandallarımın tozunu siktim üstüne. Yerlerde nereye götürdü kim bilir. İçinde bir peygamber gibi dolaştığım çölün tozları fazla kuru, ufalanmış taş. Ayağımı yakıyordu çünkü güneş çok ısıtmıştı. Şimdi sahil otlarında ayaklarım dinlensin. Bütün sözlerimiz aşktan olsun. Blida, Blida, sahil çiçeği, küçük gül. Hoş kokulu, ılık gördüm seni. Yapraklarla, çiçeklerle dolu gördüm. Kışın karı kaçıp gitmişti. Kutsal bahçende ak camın sofu sofu ışıldıyor, sarmaşık çiçekler altında eğiliyordu. Ilık hava portakal çiçeklerinden yükselen güzel kokuyu getiriyordu. Cılız mandalina ağaçları çok hoş kokuyordu. Kurtulmuş okaliptüsler yüksek dallarının en yücesinden eski kabuklarını döküyordu. Eski kabuk, yıpranmış kılıf, güneşin yararsız kıldığı bir giysi gibi. Benim yalnız kışın söz geçiren eski ak dönem gibi sarkıyordu. Blida, rezenenin kocaman dalları, ışıl ya da kımıltısız okaliptüslerin gök rengi dallarının altında çiçeklenişlerinin yeşermiş altın parıltısı, bu ilk yaz sabahında sahile gittiğimiz yolun üstünde eşsiz bir görkemlikteydi. Sonra şaşkın ya da durgun okaliptüsler. Her neslinin doğaya katılımı, bundan sıyrılmanın olanaksızlığı, sarıcı fizik yasaları. Gecenin karanlığında ileriye atılan vagon, sabahleyin çiğle kaplanır. Gemide. Kaç geceler ah, kameramın yuvarlak camı, kapalı lombuz. Kaç geceler yatağımdan sana baktım da söylendim. İşte bu göz ağarınca şafak sökecek, kalkacağım o zaman. Huzursuzluğumu silkeleyeceğim, şafak denizi yıkayacak. Bilinmedik karaya yanaşacağız. Şafak söktü, deniz gene yatışmadı. Kara hala uzaktı. Suların oynak yüzeyinde düşüncem sendeliyordu. Dalgaların huzursuzluğu, bütün tenin anımsadı. Şimdi bu sallantılı gabyaya bir düşünce iliştirecek miyim diye düşündüm. Dalgalar suyun akşam yerinde saçıldığını mı göreceğim yalnız? Akşamı dalganın üstüne serpiyorum, düşüncemi dalgaların kısır ovasına. Aşkın birbirinin ardından giden, birbirlerine benzeyen dalgalara dalıyor. Geçiyorlar. Göz onları tanımaz oluyor. Biçimsiz ve her zaman sallantılı deniz, insanlardan uzak, dalgaları susuyor. hiçbir şey karşı durmuyor akıcılıklarına ama sessizliklerini hiç kimse duyamaz. Angelus şalupaya çarpıyorlar şimdiden. Sesleri de fırtınanın çok gümbürtülü olduğunu düşündürüyor bizi. Büyük dalgalar sessizce ilerler. Birbirlerinin yerini alırlar. Birbirlerinin ardından gelirler. Her biri sırasıyla. Hemen hiç yerini değiştirmeden biçimleri dolaşır yalnız. Su hazırlanır, onları bırakır, onlarla gitmez hiçbir zaman. Her biçim ancak çok kısa bir süre aynı varlığa bürünür. Her birinde sürer, sonra bırakır her birini. Ruhum, hiçbir düşünceye bağlanma. Enginin yerine at her düşünceni, alıp götürsün. Hiçbir zaman onu kendi elinde götüremeyeceksin göklere. Dalgaların oynaklığı, düşüncemi böylesine sallantılı yapan sizsiniz. Hiçbir şey kurmayacaksın dalganın üstünde. Ağırlığın altından sıyrılır o. Bütün bu umut kırıcı yol değiştirmelerden, şurada burada gelişigüzel dolaşmalardan sonra uysal bir liman. En sonunda rahatlayan ruhumun döner fenerin yanından, sağlam bir mendirek üzerinden denize bakacağı liman gelecek mi? 4. Kitap. O akşam Floransa tepesinde, Fiesol'ün karşısındaki tepe, bir bahçede toplanmıştık. Ama siz Anger, İdiye, Titr bilmezsiniz. Bilemezsiniz dedi Menalkö. Ben de şimdi bunu sana kendi adıma ineliyorum Nathanael. Gençliğimi yakıp kavuran tutkuyu bilmezsiniz, bilemezsiniz. Saatlerin kaçıp gidişi deli ediyordu beni. Seçme zorunluluğu her zaman katlanılmaz geldi bana. Seçmek, seçmek gibi değil de seçmediğimi tepmek gibi geliyordu bana. Saatlerin darlığını, zamanın tek boyutluluğunu anladıkça tüylerim ürperiyordu. Bir incecik çizgiydi bu. Ben geniş olsun isterdim. Arzularım bu çizgide koşarken birbirlerini çiğniyorlardı ister istemez. Yalnız şunu ya da bunu yapmıyordum hiçbir zaman. Şunu yapmaya göreydim. Bunu yapmadığıma üzülüyordum. Çoğu zamanda bir şey yapmayı göze alamadan kala kalıyordum. Delicesine, kollarım hep açık gibi, sarmak için kollarımı kapayınca yalnız bir şey sararım korkusuyla, hep açık gibi. O zamandan sonra yaşamımın yanlışlığı, birçoklarından vazgeçmeye karar veremediğim için hiçbir incelemeyi uzun boylu sürdürememek oldu. Ne olursa olsun her şey çok ama çok pahalıya geliyordu böyle. Düşünmeler, uslamlamalar da sıkıntımı yenemiyorlardı. Azıcık para hazırlayıp kimin yardımıyla bir hazlar pazarına girmek. Ayırmak, seçmek her zaman, her zaman için geride kalan her şeyden vazgeçmek demekti. Bu geri kalanın kalabalık niceliği her birimden üstün gibi geliyordu bana. Yeryüzünde her türlü iyilikten tiksinmem biraz da bundandır. Artık yalnız ona sahip olmak korkusundandır. Mallar, azıklar, yığın yığın buluntular, neden çekişmesiz vermezsiniz kendinizi? Bilirim ki yeryüzünün ürünleri tükenir, tükenmezcesine yerleri doldurulur olsalar bile. Benim boşalttığım kadehte senin için boş kalır kardeşim. Çeşme çok yakında bulunsa bile. Ama siz madde dışı görüşler, dizginlenmemiş yaşam biçimleri, bilimler, sonra tanrı bilgisi, gerçek kadehleri, tükenip boşalmak bilmez kadehler, susuzluğumuz tüketmeyecek sizi. Uzanan her yeni dudak için her zaman serin suyunuz hep taşacak. Öylesine sel gibi akışınızı dudaklarımızdan esirgemek neden? Ben şimdi bu büyük, bu tanrısal kaynağın her damlasının aynı değerde olduğunu anladım. En azının bile bizi sarhoş etmeye yettiğini, tanrının tümlüğünü ve bütünlüğünü gözler önüne serdiğini anladım. Ama o sırada çılgınlığım neyi istemezdi ki? Her türlü yaşam biçimini kıskanırdım. Bir başkasının bir şey yaptığını gördüm mü, kendim de yapmak isterdim hemen. Yapmış olmayı değil, yapmayı, anlayın beni. Çünkü yorgunluktan, acı çekmekten pek korkmazdım. Onların yaşamı bildiklerini sanırdım. Türkçe öğreniyor diye Parmenide'yi 3 hafta kıskandım. 2 ay sonra da gökbilimle uğraşıyor diye Theodos'u. Böylece onu hiç sınırlandırmayayım derken, resimlerin en bulanığını, en belirsizini çizdim kendimden. Bize yaşamını anlat Menalkö, dedi Alkid. Menalkö de sürdürdü konuşmasını. 18 yaşımda ilk eğitimim bitince kafam çalışmadan yorgun, yüreğim boş, boş olduğu için de bitkin, bedenim baskılar yüzünden kızıp köpürmüş yollara düştüm. Amaçsız düştüm yollara. Serseri ateşimi yıprata yıprata düştüm. Bildiğiniz her şeyi tanıdım. Baharı, toprağın kokusunu, tarlalarda otların çiçeklenişini, ırmak üstünde sabah sislerini, sonra çayırlar üstünde akşam buğusunu. Kentlerden geçtim. Hiçbir yerde durmak istemedim. Yeryüzünde hiçbir şeye bağlanmayıp sürekli değişkenlikler içinde ölümsüz bir coşkuyla dolaşan kişiye ne mutlu diye düşünüyordum. Evlerden, Ailelerden, insanın dinlenebileceğini umduğu her yerden nefret ediyordum. Sürekli sevgilerden de, aşk bağlılıklarından da, görüşlere bağlılıklardan da. Kısacası, adalete zarar veren her şeyden nefret ediyordum. Her yeniliğin bizleri her zaman tümüyle hazır bulması gerektiğini söylüyordum. Kitaplar bütün özgürlükleri geçici göstermişti bana. Dikenli bitkilerin tohumunun kök salacak toprağı arayarak uçup dolaşması gibi özgürlüğün de tutsaklığı. Hiç değilse sofuluğu seçmekten başka bir şey olmadığını. Ancak kımıltısız olunca çiçeklenebileceğini göstermişti. Ama sınıflarda insanları uslamlamaların yönetmediğini, her uslamlamanın karşısına bir karşıt uslamlama çıkabileceğini öğrendikten sonra bazı uzun yollar ortasında onu aramaya veriyordum kendimi. Herhangi bir geleceği bekleyerek sürekli hoş bir bekleyiş içinde yaşıyordum. Bekleyen yanıtlar önünde sorular gibi her şehvet önünde doğan tatma, o şehveti tatma susuzluğunun tad almadan önce gelmesine alıştım. Mutluluğum her kaynağın bana bir susuzluk belirtmesinden, susuzluğun dindirilmez olduğu susuz çölde, kızgın güneşin altında, ateşimin coşkusunu yiye bulmamdan geliyordu. Akşamları eşsiz vahalar vardı. Bütün gün arzulandıkları için daha da serindiler. Ben güneşten ezilmiş ve uçsuz bucaksız bir uyku gibi kumlu alanda. Ama sıcak öylesine fazlaydı ki havanın titreşiminde bile. Uyuyamayan yaşamın hala çırpındığını, ufukta bitkinlikten titrediğini, ayaklarımın dibinde aşkla kabardığını gördüm. Her gün saatten saate doğanın gittikçe daha kolay bir içe işleyişinden başka bir şey aramaz oluyordum. Kendimi fazlasıyla kösteklememek gibi üstün bir yeteneğim vardı. Geçmiş anısının üzerimdeki gücü yaşamıma birlik verecek kadardı ancak. Sese'yi geçmiş aşkına bağlayan ama en yeni görünümler için dolaşmasına da engel olmayan gizemli iplik gibiydi. Bu ipliğin de kopması gerekti. Eşsiz dirilişler. Sabah gezintilerimde sık sık bir yeni varlık duygusunun, sezgimin sevgisinin tadına varıyordum. Ozan yeteneği diye haykırıyordum. Sen sürekli karşılaşma yeteneğisin. Sonra da dört bir yana kucağımı açıyordum. Dört yol ağzını açılan handır ruhum, her girmek isteyen giriyordu. Her biçime girer oldum, dostça. Bütün duygularımla hazır oldum, dikkatli oldum. Bir tek kişisel düşüncem kalmayınca yedek dinler oldum. Geçen her coşkunluğu yakalar oldum. Gösterdiğim tepki de öylesine azdı ki, bir şeye karşı durmaktansa hiçbir şeyi kötü görmemeyi yeğe buluyordum. Hem çirkinlikten nefretimin, güzel olan aşkımı ne kadar az desteklediğini çabuk anladım. Bezginlikten nefret ediyordum. Sıkıntıdan doğduğunu biliyordum onun. Nesnelerin çeşitliliğine dayanmak gerektiğini ileri sürüyordum. Nerede olursa olsun dinleniyordum. Tarlalarda uyudum. Ovada uyudum. İri buğday desteleri arasında şafağın titrediğini gördüm. Sonra kayınlıklarda kuzgunların uyanışını. Sabahları otlar içinde yıkanırdım. Islanmış giysilerimi doğan güneş kuruturdu. Kır ne kadar da güzeldi. Türküler arasında zengin harmanların getirildiğini, ağır arabalara koşulmuş öküzleri gördüğüm günkünden daha güzel olduğunu kim söyleyebilir? Bir ara sevincim öylesine büyüdü ki, onu birine geçirmek, onu içimde yaşatanı birine öğretmek istedim. Akşamları bilinmedik köylerde, gün boyunca dağılmış ailelerin toplanışlarına bakardım. Baba çalışmadan yorgun gelirdi. Çocuklar okuldan dönerlerdi. Evin kapısı bir ara aralanır, bir ışık, bir sıcaklık, bir gülüş karşılardı. Sonra gece boyunca kapanırdı. Başıboş şeylerden, dışarının titretici yerinden hiçbir şey içeri giremezdi artık. Aileler, nefret ediyorum sizden. Kapalı evler, kapanmış kapılar, kıskançça ve dört elle mutluluğa sarılmalar, sizlerden nefret ediyorum. Bazı, gecenin karanlığında gizlenip bir cama eğildim, kaldım. Bir evin yaşayışına baktım uzun zaman. Baba lambanın yanındaydı. Ana dikiş dikiyordu. Ataların yeri boş duruyordu. Bir çocuk babasının yanında ders çalışıyordu. Yüreğim onu da yanıma alıp yollara düşürmek arzusuyla dolup taştı. Ertesi gün okuldan çıkarken gördüm onu. Daha ertesi gün konuştum. Dört gün sonra benim ardımdan gelmek için her şeyi bıraktı. Ovanın görkemliliği önünde gözlerimi açtım. Onun kendisine açık olduğunu anladı. Ruhunu daha başıboş, sevinçli olmasını, sonra benden bile kopmasını, yalnızlığı tanımasını öğrettim. Yalnız başıma gururun şiddetli sevincini tattım. Şafaktan önce kalkmayı seviyordum. Sapdamlı kulübelere çağırıyordum güneşi. Tarla kuşunun türküsü eğlencem, Çiğ de gün doğarken yunduğum suydu. Çok az şeyle yetinmek hoşuma gidiyordu. O kadar az yiyordum ki başım hafifliyor, her duyu bir tür sarhoşluk oluyordu. Çok şaraplar içtim o gün bugün. Ama biliyorum, hiçbiri açlığın o baygınlığını vermiyordu. Sabahleyin gün doğduktan sonra uyumadan önce ovanın o sallanıp sallanıp dalgalanışını öylesine duyuramıyordu bana. Yanıma aldığım ekmeği yarı baygınlığa kadar saklıyordum bazen. O zaman doğayı eskisi kadar garip duymuyormuşum, içime daha iyi işliyormuş gibime geliyordu. Dışarının bir taşmasıydı bu. Bütün o açılmış duyularımla varlığımı karşılıyordum. Her şeyim çağrılı oluyordu orada. En sonunda içlilikle doluydu ruhum. Yalnızlığımla şiddetlenen, akşama doğru beni yoran bir içlilikle. Gurur zoruyla kendimi tutuyordum ama hileri arıyordum o zamanda. Bir yıl önce yabanıllığımı kırmıştı. Akşama doğru onunla konuşurdum. Ozan'dı. Bütün düzenleri anlardı. Her doğal etki apaçık bir dil gibiydi bizim için. Nedeni kolayca okunabilirdi. Böcekleri uçuşlarından, kuşları şarkılarından, kadınların güzelliğini kumdaki ayak izlerinden tanımasını öğreniyorduk. Onu da bir serüven susuzluğu yiyip bitiriyordu. Gücünden güç alıyordu. Elbette hiçbir şan erişemeyecek sizin değerinize. Yüreklerimizin delikanlılığı. Her şeyi hazla istiyor. Arzularımızı yormaya çalışıyorduk ama boşuna. Her bir düşüncemiz bir coşkuydu. Duymanın eşsiz bir burukluğu vardı bizim için. Güzel geleceği bekleyerek görkemli gençliklerimizi eskitiyorduk. Hiçbir zaman yeterince tükenmez görünmüyordu oraya götüren yol. Geniş adımlarla yürüyorduk üzerinde. Yürürken çitlerin çiçeklerinden ısırıyorduk. Ağzı bir bal tadıyla, çok tatlı bir acılıkla dolduruyorlardı. Bazı Paris'ten geçerken birkaç gün ya da birkaç saat çalışkan çocukluğumun geçtiği katı yeniden bulurdum. Her şey sessizdi orada. Bulunmayan kadının bakımları eşyalar üzerine çamaşırlar atmıştı. Elinde bir lamba tutarak nice yıllardan beri kapalı pancurları açmadan, kafurlu perdeleri kaldırmadan odadan odaya giderdim. Ağır olurdu hava, kokuyla katılaşmış olurdu. Yalnız benim odam sürdürürdü hazır durmasını. Odaların en karanlığı, en sessizi olan kitaplıkta, raflardaki, masaların üzerindeki kitaplar bıraktığım gibi dururlardı. Bazı birini açardım, gündüz olmasına karşın. Yanan lambanın önünde, saati unuttuğum için mutluluk duyardım. Bazen de büyük piyanoyu yeniden açar, belleğimde eski havaların düzenini arardım. Ama fazlasıyla eksik anımsardım. Buna üzülmektense bırakırdım. Ertesi gün Paris'ten çok uzaklarda olurdum gene. Sevmeye doğuştan düşkün yüreğim, bir sıvı gibi dört bir yana yayılırdı. Hiçbir sevinç yalnız benim malım gibi gelmezdi bana. Her karşıma çıkanı buyur ederdim buna. Tadını yalnız başıma çıkarmak zorunda kalırsam, bunu ancak gurur zoruyla yapardım. Kimileri bencillikle suçladı beni. Onları budalalıkla suçladım. Bir kimseyi, bir kadını ya da bir erkeği hiç mi hiç sevmemek, dostluğu, sevgiyi ya da aşkı sevmek savındaydım. Onu birine verip de başka birinden almak istemezdim. Bunun için ancak ödünç verirdim kendimi. Hiç kimsenin bedenini ya da yüreğini kendime mal etmek de istemezdim. Doğa karşısında olduğu gibi bunda da göçebeydim. Hiçbir yerde durmuyordum. Her yeğleme bir haksızlık gibi gelirdi bana. Herkesin kalmak istediğimden kendimi birine vermiyordum. Ben her kentin anısına bir haz ve eğlence anısı bağladım. Venedik'te maskaratlardan payımı aldım. Aşkı tattığım kıyıya bir altolar ve flütler korosu eşlik etti. Genç kadınlarla, erkeklerle dolu başka kayıklar geliyordu arkadan. Lido'ya doğru şafağı beklemeye gittik ama güneş doğduğu zaman yorgun argın uyuyorduk. Çalgılar susmuştu. Ama içimizde böyle yalancı sevinçler bırakan yorgunluğu bile seviyordum ben. Onların solgunluğunu duyuran bir uyanış baş dönmesini de seviyordum. Başka limanlarda büyük gemilerin tayfalarıyla dolaştım. Doğru dürüst aydınlatılmamış, daracık sokaklara indim. Ama içimdeki deney arzusunu, o biricik baştan çıkarıcımıza ayıplıyordum. Sonra denizcileri küçük, pis evlerin yanında bırakıyor, durgun limana dönüyordum. Burada garip, dokunaklı uğultuları esirliklik içinden geçip gelen o daracık sokakların anısı, gecelerin sessiz öğüdünü duyuruyordu. Tarlaların sunduğu zenginlikleri daha üstün tutuyordum. Gene de 25 yaşımda, yolculuklardan bıkmamış ama bu göçebe yaşamın geliştirdiği taşkın gururla allak bullak olmuş bir durumda, artık yeni bir biçime girebilecek kadar olgunlaştığımı anladım ya da inandım buna. Neden diyordum onlara? Neden gene yollara düşmekten söz ediyorsunuz? Biliyorum. Hepsinin de kıyısında yeni çiçekler açtı ama şimdi sizi bekliyor onlar. Arılar yalnız bir zaman dolaşırlar. Sonra vezneder olurlar. Bırakılmış kata döndüm. Eşyalar üzerindeki çamaşırları kaldırdım. Pencereleri açtım. Sonra istememiş olsam bile başıboşluğum yüzünden elimde olmadan artırdığım paralardan yararlanıp değerli ya da ömürsüz eşyalarla, vazolarla ya da ender bulunur kitaplarla, en çok da resim bilgimin çok ucuza edinmemi sağladığı tablolarla doldurdum çevremi. 15 yıl boyunca bir cimri gibi para biriktirdim. Bütün gücümle zenginleştim. Bilgimi artırdım, eski diller öğrendim, çok kitaplar okudum. Her günümün her saatini yararlı bir incelemeye verdim. Daha çok tarihle, biyolojiyle uğraştım. Yazınlar tanıdım. Büyük yüreğimle köklü soyluluğumun yitirmememi sağladığı dostluklar biriktirdim. Bunlar geride kalan her şeyden daha değerli oldu benim için. Gene de onlara bile bağlanamıyordum. Yaşım 50'yi bulunca saat çalmıştı. Her şeyi sattım. Yanılmaz beğenim ve eşya üstündeki bilgim beni değeri artacak şeylere sahip kılmıştı yalnız. 2 gün içinde büyük bir serveti paraya çevirdim. Sonra bütün bu serveti her zaman kullanabilecek bir biçimde yatırdım. Her şeyi sattım. Kişisel hiçbir şey saklamak istemiyordum yeryüzünde. Geçmiş yıllardan en ufak bir anı bile saklamak istemiyordum. Tarlalarda bana yoldaşlık eden Mirtil'e şöyle diyordum. Kendini tümüyle ona verebilseydin, duyul sana bu güzel sabahın, bu sisin, bu ışığın, bu havalı serinliğin, varlığının bu damar damar vuruşunun daha büyük hazlarını tattıracaktı. Duyduğunu sanıyorsun ama en iyi yanı kapatılmış senin varlığının. Karın ve çocukların, kitapların ve incelemen onu senden saklıyor, senden çalıyor. Tam şu anda yaşamın güçlü, eksiksiz, kendiliğinden duyusunu, olmayanı da unutmadan tadabileceğini sanıyor musun? Düşüncenin alışkanlığı rahatsız eder seni. Geçmişte, gelecekte yaşarsın. Kendiliğinden kavrayamazsın hiçbir şeyi. Biz yaşamın ancak bir anlık süresindeyiz Mirtil. Gelecek olandan hiçbir şey doğmadan geçmiş ölür onun içinde. Anlar. Anların varlığının ne denli güçlü olduğunu anlayacaksın Mirtil. Çünkü yaşamımızın her anı yeri doldurulmaz bir şeydir. Bazı kendini yalnız onda toplamasını bil. İsteseydin, bilseydin şu anda yeryüzünde Tanrı'nın önünde yalnız olurdun Mirtil. Karısız, çocuksuz olurdun. Ama anımsıyorsun onları. Yitirmekten korkar gibi bütün geçmişini, bütün aşklarını, bütün yeryüzü düşüncelerini içinde taşıyorsun. Beni sorarsan bütün aşkım her an ve yeni bir şaşkınlık içinde beni bekler. Her zaman tanırım onu. Yeniden tanımam hiçbir zaman. Sen Tanrı'nın girdiği bütün biçimleri aklına bile getirmiyorsun Mirtil. Birine fazla baktın mı, ona vuruldun mu, ellerinle kör edersin kendini. Sevgindeki değişmezlik beni üzüyor. Daha dağınık olsun isterdim. Senin bütün kapalı kapılarının ardında Tanrı durur. Bütün Tanrı biçimleri sevilmeye değer ve her şey Tanrı'nın biçimidir. Paraya çevrilmiş servetimle bir gemi donattım ilkin. 3 doz, birkaç tayfa, 4 de muço alıp denizlere açıldım. En çirkinine vuruldum. Ama büyük dalgaları seyretmeyi, okşayışlarının tatlılığından da üstün tutuyordum. Eşsiz limanlara girdim akşamları. Bazı bütün gece aşk aradıktan sonra şafakta bırakırdım o limanları. Venedik'te alabildiğine güzel bir yosma tanıdım. 3 gece sevdim onu. Öbür aşklarımın bütün hazlarını unutuyordum yanında. Öylesine güzeldi. Gemimi ona sattım ya da verdim. Birkaç ay Kom Gölü'nün bir sarayında kaldım. En hoş çalgıcılar toplandı burada. Hem sessiz hem tatlı dilli kadınlar topladım. Akşamları çalgıcılar bizi büyülerken konuşurduk.